Ayrım 7.
Kadın sinirli sinirli dinledi, bekledi, sonra o da bağırdı. Ömer'le Ayşe böyle Yeşilçam filmlerindeki ısmarlama sahneler gibi evlenmediler. Esas sen ne yapıyorsun? Yeşilçam'da çalışıyorsun diye her şeyi sulandıramazsın, anladın mı? Şu hale bak. Ne bu Allah aşkına? Ömer Ayşe'ye değil, Ayşe Ömer'e evlenme teklif etti, hatırlasana. Hep beraber kebapçıdaydık. Hep birlikte gidip yüzük aldık onlara. Bana bak berrak. Ukalalığı bırak. Dokümanter yapmıyoruz burada. Ayrıca zahmet olacak ama biraz düşünürsen filmin yönetmeninin sen olmadığını anlarsın. Beğenmiyorsan git 10 cilt roman yaz. Ama beni rahat bırak Tanrı aşkına. Çekil git, git. Görmek istemiyorum seni burada. Kadın gitmedi. Bu ikisi yarım saat kadar birbirlerinin üstüne yürüdü, bağırıp çağırdı, settekileri korkuttular. Sonunda yorgun düşüp kavgayı kestiler. Çekim ertelendi. 3 kişiydik. Ömer Ayşe ile evlenince 4 olduk. Ayşe'nin mühendis babasının onlara bıraktığı küçük çatı katında sık sık birlikte oluyorduk. Kitap, kağıt, fotoğraf, sinema, çay, kahve, şiir, resim, roman, felsefe, dergiler, çay, kahve, sigara, sigara, sigara ve boykot olmadığı zaman okul. Mutluyduk. Ayşe dostluğumuzu kavramış, bizi kabul etmiş, bizden biri olmuştu. Mutsuzduk. Arkadaşlarımız gözümüzün önünde yaralanıyor, tutuklanıyor, öldürülüyorlardı. Okulda, sokakta, yürüyüşte hep yanı başımızda gezinen ölümün soğuk soluğuyla itilip kakılıyor, taşlanıyor, coplanıyorduk. Patlayan her bombanın koparttığı kol, bacak, kafa kadar yaraladığı, öldürdüğü bir o kadar umut, heyecan, gençlik. İşkenceye giden ve dönebilenlerin akıl almaz hikayelerinin yarattığı gerilim. Kendi içinde artık birbirine dönen namluların kalleş acımasızlığı. Tartışmaların, öz eleştirinin, çabucak teorik bilgi bombardımanına dönüştüğü gergin ortamlarda monologlaşan diyaloglar. Kitle içinde yapayalnızlık, iletişimsizlik, içten içe artan katı sıkı düzenin sıkıştırdığı genç yüreklerde boğulan aydınlıklar, ak günler, özgür yarınlar. Her an bir organımızı alıp koparacak bir bomba, alnımızdan girip beynimizi delip geçecek bir kurşun korkusu, polis endişesi, sabah okula gitmek için evden çıkılırken bir daha geri dönülemeyebilirliğin tedirginliği. İlk 20'lerinde ölüme böylesi yakın olmanın yarattığı sağlıksız duyarlılıklar, tarifsiz korkular, paranoya, tedirginlikler, endişe, acelecilik ve çocuksu hırçınlıklar bizim 70'li kuşağımıza bir daha asla kurtulamayacağımız damgasını vurmaktaydı. Mutsuzduk, acı çekiyorduk, güvensizdik, umutsuzduk. 3 kişiydik, Ayşe ile 4 olduk. Çetin'in ilk karısıyla 5, Mustafa ile 6. İlk giden ben oldum. Ayşe küçük Nisan'ı kucaklamış, acele acele geldi. Berrak'la Çetin'i oturdukları masada buldu. Kucaklaşıp öpüştüler. Nisan'ın ne kadar güler yüzü bir çocuk olduğunda bir kez daha anlaşıp kızı öpüp kokladılar. Nisan'a meyve suyu, kendilerine çay istediler garsondan. Berrak çay radyasyonlu diye hep kahve içiyordu. Yine bozmadı prensibini. Diğer ikisi Berrak'a takıldılar. İçecekleri geldi. Ayşe ile Çetin birer sigara yaktılar. Eskiden yaptıkları gibi Fenerbahçe çay bahçesinde toplanmışlardı. Sunah'a bile kavga ettiğinizi söyledi dün telefonda. Doğru mu? Aman çocuklar, şu filmi bitirinceye kadar bozuşmayın, gözünüzü seveyim. Berrak somurttu. Çetin sigarasını tüttürdü. Yanıt veren olmadı. Çetin dayanamadı sonunda. Yahu Ayşe, sinema dilini daha yeni söken birisi filmin her karesine burnunu sokar. İnatla burnunu orada tutarsa çıldırmaz mısın? Ben çıldırıyorum billahi. Ayşe her zamanki arabulucu, yatıştırıcı, ılık gülümsemesiyle onları süzdü. Gerçekten araları bozuktu bunların. Ne oluyor size? Ey kendinize gelin. Ömer anlatan filmi yapıyorsunuz güya, şu halinize bakın bir. Biriniz okyanusu açtı geldi, öbürü işini gücünü bıraktı ama filmle değil birbirinize yemekle uğraşıyorsunuz be. Babasının adını duyan Nisan neşeyle bağırmaya başladı. Ömer! Ömer! Ömer! Üçü de şaşırıp kaldı. İçleri burkuldu. Berbat oldular. Yutkundular. Derin nefes aldılar. İç geçirdiler. Sustular. Küçük kız babasının adına neşeli bir şarkı bestelemiş keyifle söylüyordu. İlk toparlanan Berrak oldu. Peki Çetin, istediğin gibi olsun. Senin istediğin gibi çok romantik biçimde evlensin Ayşe ile Ömer. Ömer'in İsveç'e gidişi, bir yıl sonra Ayşe'nin ona katılması kısa resimlerle verilsin. Resim denmez ona. Her ne denirse işte. Ama benim Ömer'den 7 ay önce Türkiye'den ayrılışımın nedenini yalnızca sanat sorunları olarak gösteremezsin. Yanlış olur bu. İnandıklarımıza, sevdiklerimize, dahası kendimize yalan söylemek olur bu. İkinci çaylar, kahve geldi. Nisan'a Seyyar Kos Helvacı'dan kağıt helva alındı. Haziran'ın ilk günlerinin yaza dair umudu havada gözle görülür bir tazelikle dolaşıyordu. Ayşe dalgın dalgın konuştu. Senin Mustafa'yı, bizleri, evini bir anlamda mücadeleyi bırakıp gidişinin asıl nedenini batıda bir üniversiteden kazandığın iyi bir burs olarak görmedik biz. Sesi uzaktan geliyor gibiydi. Masanın örtüsüyle oynuyordu. Sen her şeyden, hepimizden daha umutsuzdun sanki. Eşyalarını topladığın o geceyi hiç unutmuyorum. Tedirgindin, rahatsızdın, kederliydin. Mustafa'dan ayrılmak çok zor geliyordu. Bizlere bakıp bakıp gözlerin doluyordu. İşin garibi, bunları hiç belli etmediğini sanıyordun. Biz de sana yardımcı olmak için anlamamış görünüyorduk. Duygularını gizlemek için habire konuşuyordun. Hiç susmadan anlatıyordun. Diğerlerinin eleştirdiğin teorik alıntıları gibi sanat üzerine, insan yaratıcılığına vurulan zincirler üzerine. Hiç susmuyordun. Çetin heyecanlandı. Evet, işte bunu vermeliyiz filmde. Fanatizmin her konuda sakat olduğu mesajını. Üç kişiydik. Önce ben gittim. Sanatın küçümsenmeyeceği, edebiyatın yalnızca zalim toprak ağlarını, akıllı, yürekli, ağlamaz yenilmez işçileri, hain din adamları, bilinçli, çok akıllı köy öğretmenleri, dayanıklı, erkeğine daima destek, fedakar kadınları, bunalmış kadınları bilinçlendirip sonra ölüme koşan yakışıklı üniversiteli delikanlıları anlatan risaleler olmadığı kıtaları keşfetmek ihtiyacıyla. İnsana ait hiçbir şeyin yabancı sayılmayacağı bireyleri bulmak gereksinimiyle. Biz olmadan önce beni öğrenmenin gereğine inananlara, bunu ihanet saymayanlara dokunabilmek için. Boğulmadan, yok olmadan, çıldırmadan, sakatlanıp ölmeden önceki son gücümle çantamı hazırladım. Ömer kızdı bana. Çetin aldırmaz göründü. Mustafa çok kederlendi. Sonra Ömer gitti. Gitmek zorundaydı. Çetin kaldı. Üç kişiydik, sonra altı olduk. Hepimiz bir yana saçıldık, evlerimiz dağıldı. Çevremiz kanayan beden ve yüreklerle doldu. Boşanmalar, ruhsal çöküntüler, alkole sığınmalar, hepimizde başka başka beliren yaralar, sakatlıklar. Üç kişiydik. Önce ben gittim. Kadın adam sette daha az kavga çıkartıyorlardı artık. Birbirlerine biraz daha katlanır olmuşlardı. Hatta çekimi yan yana izledikleri bile oluyordu. İç plan 34. Dikkat, kamera. Tırrrr. Berrak, oyuncu. Kesinlikle katılmıyorum. Tamamen yanlış bu söyledikleri. Çetin, oyuncu. İyi ama bu tavrınla, bu tonunla onlara hiçbir şey anlatamazsın. Berrak, oyuncu. Söylesene Tanrı aşkına, iyi bir devrimci soyut sanatı savunamaz ne demek? Nedir soyuttan anladıkları? Çetin, oyuncu. Gerçekliğin karşıtı. Berrak, oyuncu. Onlara ibreti alem için şu olayı anlatacağım. Mutlaka, evet mutlaka bilmeleri gerek bu hikayeyi. Kübalı devrimci bir grup Batista Sarayı'na saldırmadan önce emir gelene kadar küçük bir evde birkaç gün beklemek zorunda kalmışlar. Her biri sevdiği şeyleri yaparak vakit geçiriyor, şiir yazıyor, satranç oynuyormuş. Bu devrimcilerin arasında iki tane de ressam varmış. Biri realist, öbürü soyut sanattan yana. Kavga, dövüş, hatta yumruk yumruğa varacak denli şiddetle tartışıyor ve resim yapıyorlarmış. Saldırı emri geldiğinde bu iki ressam ülkelerinin geleceği için omuz omuza savaşmışlar ve ölmüşler. Çetin, oyuncu, modern sanatçıları burjuva ideolojisinin çanak yalayıcıları olarak kolayca karalayanların bu öyküyü bilmelerini isterdim. Stop, stop! Kesin bu rezaleti. Bu çok tiyatral, çok slogancı. Sinema dilini katlediyorsun yine. Oyuncular ve set çalışanları bıkkın bakıştılar. Adamla kadın yeni bir kavgaya başlamıştı. Çetin'le Suna'nın Taksim evinde çocukları uyuttuktan sonra yine Moist'teki dinleyerek araya bolca yeni türkü eklemişlerdi son günlerde. Yerlere oturmuş şarap içiyorlardı. Bir süredir Ayşe'nin sık sık dalıp gittiği gözlerinden kaçmıyor, bu durum Suna'nın sevecen yüreğinden adeta refleksle taşan ataklarla Ayşe'nin yiyecek içeceğini tazeleme, çocuk sorunları ve havalar üzerine koyultulan ani sohbetlerle geçiştiriliyordu. Gece ilerledikçe Suna da yoruldu. Çetin bütün günü kent dışında bir tanıtım filmi çekimiyle geçirmişti, yorgundu. Berrak'ın erkek arkadaşı Türkiye'ye gelmişti. Onun girişi ve yerleşimi yarım gününü almıştı, yorgundu. Ayşe cam kenarında yine dalıp dalıp gidiyor, önündeki şişeleri acele acele deviriyordu. Ayşe'nin ağladığını hiç görmemişlerdi. Ne yaprak dökümünden önceki o kanlı, o panik dolu günlerde ne de cenazede. Acısını yalnız yaşayan, gözyaşlarını içine biriktirenlerdendi o. Birden inler gibi konuşunca hepsi ürktü. Hala inanamıyorum ki, ama yok işte yok, bir daha da hiç olmayacak. Çaresiz bir sessizlik. Hepimiz buradayız ama o, hem de pisi pisini. Ayşe sayıklar gibi sürdürüyordu konuşmasını. Belki de onun ağlaması böyleydi. Kimse ilişmedi. Ne politik göçmenlik, ne İsveç'teki parasızlık, ırkçılık, yalnızlık, hiçbiri yıkmadı onu. Hep aynıydı. Çocuk gibi heyecanlı, atak, umutlu. Çok çaresiz kaldığında paniklenince sizleri anardı. Eskisi gibi olacağız derdi. Çıt çıkartmadan onu dinliyorlardı. İlk kez anlatıyordu Ayşe. Belki son kez. Olof palmiye saygı sergisi açacaktı. Elindeki bütün palmiye fotoğraflarını derledi topladı. Palminin ardından bir sergi açmalı diyordu. Ölenin ardından saygı. Önündeki şarap şişelerinin boşaldığını anlayınca uzanıp ortada duran bir başkasını aldı. Onu da acele acele içmeye başladı. Yine hiç ilişmediler. Sessizlikte bir sevgi çemberi oluşturup Ayşe'yi içinde özenle tuttular. Hiçbiri olmadı, olamadı. Saçma sapan bir trafik kazasında hemdi. Ama bunun ne önemi var artık? Sustu, şişeleri salladı. Hepsi boştu. Boş boş baktı. Sonra pat diye uzandı ve öylece kaldı. Önce çok korktular, yanına koştular. Nefesini dinlediler, nabzını saydılar. Huh, derin soluk aldılar. Ayşe sızmıştı. Üç kişiydik. Dünyanın değişmesini, güzel ve hakçı olmasını istemiştik. Artık 7 kişiyiz ve hala dünyanın daha güzel ve hakçı olmasını istiyoruz. Nisan 87 İstanbul, Kasım 87 Ankara. Althusser şimdi ne yapıyor? Vaktiyle Galata Köprüsü'ne. Sizi hiç tanımayan birini sık sık düşünüp onu merak ettiğiniz oldu mu? Ben böyle tuhaf saplantıları olanları anlamazdım doğrusu. Bunu çocuksu bulduğumu da itiraf etmeliyim. Bir kız arkadaşım var. Her Aralık ayının birinci günü Woody Allen'i anıyor. Onun yaş gününü kutluyor bir başına. Oğlum şarkıcı Madonna ve futbolcu Maradona'yı merak ediyor. Karım evlendiğimizden beri şiirlerini çok sevdiği Atilla İlhan'ı. Annem hep Reşat Nuri, Münir Nurettin'i, babam İsmet İnönü ve Müzeyyen Senar'ı merak ederdi. Bir dayım vardı. Yıllar önce bir gemiye binip Amerika'ya gittiğini söylediler. Bir daha hiç haber alamadık ondan. Bana siyah bir kadınla sevişmeyi çok merak ettiğini söylemişti o zaman. Küçücüktüm. Aklımda kapkara bir kadın imgesi kaldı. Çok korktum. Bir süredir ben de Althusser'i merak eder oldum. Kendimi sık sık onu düşünürken yakalıyorum. Bendeki bu tuhaf merak ne zaman başladı tam çıkartamıyorum. Fakat ne zaman bunu araştırsam hep Galata Köprüsü'nün sökülüş haberiyle çakışıyor kafamda. Neden böyle bilmiyorum. Galata Köprüsü'nü söküyorlar. Yaşlandım mı nedir? Buruk, hüzünlü hissediyorum kendimi. Galata Köprüsü insanın hep yanında var olmuş, olacağına inanılmış, sağlam, sağduyulu, gençliğinde çok güzel olduğu besbelli, esprili, anlayışlı, sırdaş, artık piyasada bulunmayan eskinin tüm güzel kokularından bir parfüm sürülmüş büyükannenin aniden ölümü gibi hüzün veriyor bana. Büyükanne ölümüyle şahidi olduğu her şeyi alıp götürür. Artık onun kaynattığı reçelleri aşıran, bayramlarda işlediği mendillere burun büken, bir varmış bir yokmuş, destursuz bağa girenin sopa yemesi çokmuş masallarıyla uykuya dalan, hastalıklarda nane limonlu çayı, kolonyalı tülbentleri, dualarıyla iyileşen çocuk da yoktur. Evdeki seccade, tesbih dolaba kilitlenir. Yemeklere her evdekine benzer bir tat gelir. Teyzede, komşuda yenen köftede hep eksik olan büyükanne lezzeti evde de yok olmuştur artık. Geriye bir iki fotoğraf kalır. Galata Köprüsü benim çocukluğumu alıp giden büyük annem gibi gözümün önünde yok oluyor. Hayır baba, onu tarihi bir eser olarak başka yere taşıyıp koruyacaklar. İyi ya. Oğluma Galata Köprüsü çok ıssızlaştığımı nasıl anlatayım? O yalnızca 14 yaşında. 14 yaşında insan kalabalıklaşmaktadır aksine. Oğlumun büyük anneleri de olmadı üstelik. Annem erkenden öldü. Karımın annesi beni bir türlü sevemediği için bizim evde misafir olmuştur hep. Karımın annesi tanımadığı halde Althusser'i sevdiğim için bana antipati duymuştur belki de. Dikilir köprü üzerine keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker siya siya, kiminiz midye çıkartır dubalardan. Kiminiz kuştur uçar şairane, kiminiz balıktır pırıl pırıl. Ama baba, zaten artık Haliç'teki balıklar su kirliliği nedeniyle yenmiyordu ki. Zehirli oluyorlarmış. Bilim dergisinde okudum. Civa derilerinde toplanıyormuş. Çok tehlikeli yani. Nasıl anlatayım oğluma? Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra, kiminiz bulut havalarda, kiminiz düdüktür öter, kiminiz dumandır tüter. Eski yeni, hatalıyı, yetmeyeni söküp atmak mı gerekiyor ille? Düzeltmek, yenilemek, onarmak uygarca değil mi? Althusser karısını öldürdü. Adi bir suçlu oldu. O zaman onu sevmekten vazgeçtiler. Köprünün altında çayla simit yerken rakıyla balık Althusser'i konuştuğumuz dostlarım nerede şimdi? Çayla simit, rakıyla balık. Baba, senin eskiden öğretim üyesi olduğunu söyleyince bana inanmıyorlar. Neden şimdi ansiklopedi çeviriyor öyleyse diyorlar? Ama hepiniz geçim derdinde. Bir ben miyim keyif ehli içinizde? Bakmayın, gün olur ben de bir şiir söylerim sizlere dair. Elime 3-5 kuruş geçer, karnım doyar benim de. Benim babam 40 yaşındayken yaşlı, kerli ferli, oturaklı bir adamdı. Ciddi, az gülen, az konuşan birisi. Devlette memur, arkadaşları da öyleydi. Aralarında bir tek Sadun amca vardı. Kendi fıkralarına gülen, anlatırken ayağı fırlayıp onları temsil eden. Onun arkasından kırkına gelsin durulur derlerdi fısıltıyla. Sadun amcanın gülüşü tıpkı yırtılan sentetik bir kumaş sesine benzerdi. Ben en çok bu sese gülerdim. Oysa ben 40 yaşımda Galata Köprüsü üzerinde dikildim. Dokunsalar ağlayacak, kendimi görebilsem Sadun amca gibi kahkahalar atacak denli oturaksızım hala. Erik ağacı da böyledir. Ne vakit güneş çıksa bahar geldi diye çiçeklenip süslenir. Bir türlü öğrenemez gerçek bahar vaktini. Evet baba. Young Müzik Dergisi de öyle yazıyordu. Artık milattan önce ve sonra değil, Beatles'tan önce ve sonra var diyor başyazar. Yani Beatles'tan sonraki kuşaklar bir türlü yaşlanmıyorlarmış, anladın mı? Anlamaz mıyım hiç? Althusser Beatles'tan önce 1918'de doğdu, Cezayir'de. Biz hem Beatles'ı hem Althusser'i sevdik ama en çok Galata Köprüsü. Önce Almanlar 5 yıl hapse attılar onu, sonra Paris'te adi suçlu. Althusser gerçekten delirdi mi? Öğrencilerimi özlüyorum. Onların öğrenmeye aç, dürüst yüreklerini özlüyorum. Onlara Althusser'i anlatmayı özlüyorum. Galata Köprüsü'nü de özleyeceğim. Her gün bir kare fotoğrafını çekiyorum sökülen köprünün. Her fotoğrafta bir eksiklik. Bir süre sonra ayrılacağını hissettiği sevgilisini yanındayken bile nasıl özlerse insan, ben de köprüyü öyle. Yok öyle değil baba, ben maketini gördüm. Yeni köprü kazıklar üzerine oturtulacak. Eskisinden de güzel olacak, yepyeni düşünsene. Ayrıca su kirliliğini önleyecek, bir su akımına olanak sağlayacak. Bir Fransız öğretmen Althusser'in ölmüş olabileceğini söyledi. Oğluma soracağım, bunu haber eden müzik ya da bilim dergisi var mı acaba? Aralık 86, İstanbul. Kuşku. Ferhan Şensoy'a. Kuşkuyu denediniz mi? Artık sevdiklerinize ülkemizin en sevilen yeniliğine armağan edebilirsiniz. Hemen bugün siz de kesenize uygun bir kuşku alın. Kuşku el değmeden hazırlanmış paketlerde bütün bakkal, şarküteri ve parfümerilerde satışa sunulmuştur. Peşin ya da taksitle ama mutlaka kuşkuyu deneyin. Önce gazetelerde, sonra sokak ilanlarında, derken dairede herkesin dilinde, en sonunda da televizyon reklamlarında bir kuşku kumpanyası aldı başını gitti. Hayır, insan etkilenmeyeyim dedikçe daha çok yeniliyor reklamlara. İsveç ve Norveç'te reklamsız radyo, televizyonla yaşayan insanları imreniyorum. Yine de ne yalan söyleyeyim, şu kuşkuyu ben bile merak eder olmuştum sonunda. Arkadaşlarım benim moda olan nesnelere ve konulara alerjim olduğunu bildiklerinden tiye aldılar beni, aldırmadım. Sevdikleri için yapıyorlar elbette. Fakat içimde delice bir merak, nedir bu kuşku, ne işe yarar, parfüm mü, tatlı mı, prezervatif mi, gençlik macunu mu? Çocuklar için üretilmediğini, reklam filmlerindeki güzel kızlardan ve delikanlılardan anlıyordum tabii. Ama bu yine de kuşku hakkında başka bir ipucu vermiyordu. Dairede yeni çıkan her şeyi denemekle ünlü bir hanım arkadaşa dayanamayıp sordum. Ne o Ülker Hanım, yoksa hala kuşkuyu denemediniz mi? Her zaman ışıklı kahkahalar atan Ülker Hanım, dönüp tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Allah Allah, kötü bir şey mi söyledim derken kadının yüzü sarardı, göz bebekleri kısıldı. Bunu neden sordunuz Zülfü Bey diye dişlerinin arasından fısıldadım. Canım neden sorayım, latife olsun diye. O akşam evde bakkalların 15 yaşından küçüklere kuşku satmadıklarından yakındılar. Vay canına, demek bizim memlekette de artık ciddi bir çocuk gelişimi politikası izleniyor. Bravo doğrusu. Kuşkuya duyduğum sempati de böyle başladı. Karım Figen evlendiğimizden beri kötülüğünden değil inadından ille benim sevdiklerimin istediklerimin aksine bir tavır takınır. Evlenmeden önce bir süre arkadaşlık etmiştik ama aradan 11 yıl geçtiği için o zaman da böyle miydi pek anımsamıyorum. Aslında aldırdığım da yok. Didişe didişe yaşayıp gidiyoruz işte. İyi kadındır benim karım. Dürüst, sevecen, anaç, üstelik akıllı. Daha fazlası da benimle evlenmezdi zaten. Bunları anlatmamın nedeni Figen'in benim kuşkuya olan tavrımın tam tersini alacağını çok iyi bildiğimden nasıl bir politika izleyeceğim konusundaki kararsızlığım. Zor iş. Karım bir bankada üst düzeyde memur, bir yabancı dil bilir ama kendi başına karar vereceği yerde benim kararımı bekler ve onun tam tersi yapma eğilimi gösterir. Bu da bir çeşit aşk olmalı. Aynı akşam televizyon reklamlarında kuşkunun sıvılaştırıldığı müjdelendi. Artık her boy şişelerde kuşku satılacakmış. Yani şu reklamcılar da ne tuhaf adamlar. İnsan yeni bir ürünü piyasaya sürerken, ona sempatik, çekici bir ad bulmak varken, değişiklik adına tutup kuşku gibi itici, soğuk, hastalıklı bir kelimeyi nasıl kullanır? Protesto tiyatroları gibi herhalde. Tanrı tiyatrosunda insan ve hayvan pisliğini malzeme olarak kullanan Finliler gibi. Aman canım, benim neme gerek, ne istiyorlarsa yapsınlar. Onları ve ürünlerini unutmaya karar verdim. Bu sıralarda dairede baş gösteren bazı tatsızlıklar zaten ilgimi kuşkudan uzaklaştırmıştı. Her yerde görülecek nobran, kıskanç, muhbir tiplere karşın dairede bizim hukuktan beri dost olduğumuz bir grup vardı ki tam 14 yıldır uyumlu, birbirine güvenli bir tempoyla çalışırız. İş dışında ailece piknikler, yemekler düzenler, konsere gideriz. Bu arkadaşlar arasında son zamanlarda önce gözle görülmez bir tonda fakat giderek belirgin bir kopukluk, soğukluk başladı. Ne oluyor, nasıl oluyor diye düşünürken kalkıp Özdemir'e sordum. Ne oluyor yahu, bunalım ayına mı girdik? Ne demek, ne oluyor yahu? Canım, lafın gelişi söyledim Özdemir. Sen bizim çocuklarda bir gariplik sezmiyor musun? Nasıl bir gariplik? Ne demek istiyorsun Zülfü? Özdemir'in iri cüssesi, en berbat durumu bile kahkahalara dönüştüren sevecen bir yüreği vardır. Gevrek, taze kahkahaları olmasa, şişman dosyaların masalar üzerine yığıldığı, bürokrasinin bizi zincirlediği toplantılara asla katlanamayız. Onu iyi tanımayanlar gamsız sanırlar. Yanlıştır bu, duyarlı, akıllı bir insandır Özdemir. Yahu Özdemir, gene bir muziplik peşindesin ama ben ciddiyim. Bana bakıp benim bilmediğim bir şey için başını sallamaya başladı. Nen var oğlum, söylesene bana Özdemir. Özdemir'in gözlerindeki aklar sarardı, rengi attı. Hasta bu çocuk, vah vah, nesi var acaba? Birden fırtına gibi patladı. Bana baksana Zülfü, bırak bu iyi niyetli dost ayaklarını. Yok aslanım, her şeyi biliyorum artık. Arkadaşımmış, ha. Söylenerek çekip gitti. Beraberinde tuhaf bir kokuyu da alıp götürdü. Şaşırdım kaldım. Bir problemi olmalı bunun. Fakat bir yandan aldı beni bir merak. Neyi biliyordu Özdemir? Herhalde benim bilmediğim bir şeydi. Bir pot mu kırmıştım? Birisi sahte bir laf mı taşımıştı? Ama kaç yıllık dostluğumuz böyle kuru gürültüye papuç mu bırakacaktı canım? Hele biraz zaman geçsin, gelip gönlümü alır, kim bilir ne derdi var çocuğun. Kız kardeşim Gevher o gün hiç yapmadığı bir şeyi yapıp daireye beni görmeye geldi. Telaşla odama girdim. Duyunca çok üzüldüm abi, sakın fazla büyütme bari. Anneme bir şey oldu diye yerimden fırlayıp kalkınca alnımı ve sağ kaşımı evrak dolabına çarptım. Berbat bir acıyla kaşım patladı, kanamaya başladı. Gevher beni yatıştırdıktan sonra koridoru, diğer kapıları sıkı sıkı kontrol edip odamın kapısını kapattı. Fısıldayarak, ben zaten Figen'in Özdemir'le ilişkisi olduğunu yıllar önce anlamıştım. 8 yıl önce bir yemekte etin en iyi kısmını, kahvenin en köpüklüsünü ona servisi yapmıştı, hatırlamıyor musun? Beni bir gülmek tutsun. Bir elim patlayan kaşımda, öbürü karnımda kahkahadan kırılıyorum. Yahu Gevher, gülmekten konuşamıyorum ki, gözlerimden yaşlar akıyor, güldükçe kaşımdaki yara daha çok acıyor. Sen deli misin? Ha, nereden çıktı bu masa? Gevher anlayışlı ve endişeli bir yüzle karşımda yay gibi gergin oturuyordu. İnsan en yakınının ihanetine en güç inanır. Seni anlıyorum abi. Tutma kendini. Gül, bağır, ağla, rahatla. Bu kadarına hiç dayanamadım. Karşı konulmaz bir gülme krizine tutuldum. Öyle gürültülü kahkahalarla geçiriyordum ki krizi, yan odadaki Özdemir kapıdan başını uzatıp şaşkın şaşkın baktı. Sonra Gevher'e dönüp düşmanca baktı. O da benzer bir bakış fırlattı. Birinin ona söylemesi gerekiyordu Özdemir Bey. Bu sizin işiniz değil Gevher Hanım. Ben kendi meselelerimi kendim hallederim. Kanıt toplama sürecim biter bitmez bu oyun bitecek. Kulaklarıma inanamadım. Bu ikisi pek sevişirlerdi oysa. Akşam kafam karışık, alnımda kocaman bir morluk eve döndüm. Kapıcı Kerim soğuk bir merhaba ile selamladı beni. Uzun uzun süzdü. Sigorta problemleriyle ilgilendiğim için bana özel bir hürmeti vardır Kerim'in. Dönüp baktım, giriş kapısını tam yanına siper almış beni gözetliyordu sinsi sinsi. Anladığımı fark edince acele sıvıştı. Figen alnımdaki yara için hayıflandı. Ona Gevher'in saçmaladıklarını anlatmadım tabii. Aslında Gevher karımı hiç beğenmemiştir başından beri. Figen'i hareketsiz ve evcil bulur, eleştirir. Ne yapalım ki, abi de hareketli, yeniliklere açık, tutkulu bir adam değil. Tencere kapak atasözünü yabana atmamalı. Çocuklar o gün okulda öğretmenlerinin garip davrandığını, birininkinin dolaplarda saatlerce fare arattığını, öbürünün de kendisini cumhuriyet okuyor diye kimin gidip müdüre ihbar ettiğini sorguladığını anlattılar. Figen'le bakıştık endişeli. Kuşku reklam kampanyası bütün hızıyla sürmekteydi. Artık iyice azıttılar diye düşündüm. Yahu nedir bu kuşku Figen? Ben de merak ediyorum. Aa, onca yıllık karım ilk defa olumlu bir tepki verdi bana. Önce keyiften dört köşe oldum. Fakat sonra biraz huzursuzluk duydum. Sizin bankada alan deneyen yok mu? Aldıklarından eminim. Ama sanki söz birliği etmiş gibi tek kelime etmiyorlar. Peki sizin Ülker Hanım? Hiç söz etmedi. Ertesi gün beni ziyarete çok eski bir arkadaşım geldi. Şakacı, hoş sohbet bir iktisatçı. Fakat bu kez çok durgun. Gözlerinin altı morarmış, rengi solgundu. Sarıldık, öpüştük. Onda da Özdemir ve Gevher gittikten sonra odada kalan korkunun benzerini duydum. Kekremsi, pek hoş olmayan bir koku. Hayrola, yorgun görünüyorsun Ergun. Ergun bön bön yüzüme baktı. Hafızasını kaybetmiş gibi bomboştu yüzü. Hep iyi niyetimden oldu bunlar. Dürüst ve iyi niyetli olduğum için utanıyorum. Boynuma sarıldı. Neredeyse ağlayacak. Bu koku neden son günlerde herkeste yaygın böyle? Hemen oturttum. Odacıya kahve ve su getirttim. Ergun şüpheyle odacımı süzdü. O gidince sır verir gibi. Zülfü, neden böyle saf, temiz, şüphesiz yaşadık bugüne kadar biz? Nasıl güvendik insanlara? En yakınlarımıza bile güvendik. Abartıyorsun Erguncuğum. Şunun şurasında ailemiz, bir iki dosttan başka kimimiz var? Erdemli olmak kötü mü azizim? Ergun söylediklerimi hiç dinlemeden başını sallıyordu. Bir sigara yaktı. Tütün kokusu o kekremsi parfümüne karışınca berbat bir koku oluştu. Midem bulandı. Gidip camları açtım. Ne yapıyorsun Zülfü? Çabuk kapat pencereleri. Bir duyan olur. 6. kattaydık ve ben son günlerde çevremdeki insanların durmadan saçmaladıkları bir atmosferde neye gülüp neye ağlayacağımı bilemez olmuştum. Sana güvenebilir miyim Zülfü? Elbette Ergun. Eski dostuz biz. Kimseye güvenmeyeceksin Zülfü, kimseye. Açık bir 6. kat penceresine bile. Ben de bir sigara yaktım. Dinle Zülfü, bana pasaport veriyorlar artık. Üniversiteye de geri dönmemi istiyorlar. Anlıyor musun, başım dertte, mahvoldum ben. Bundan daha korkuncu, dün Bakan Bey bana selam verdi. Çok sevindim kardeşim, sonunda hak yerini buluyor işte. O güç günler bitiyor desene.